Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu nöroloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli. Hasan Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fırat Hocam.
Hasan Hüseyin Hocam, şimdi bugünkü program konumuz aslında bir fizyolojik faaliyet. Bir olması gereken normal günlük faaliyetlerimizden biri. Bunun desteklenmesi, bunun bozulması, buna ait hastalıklar. Hareketten bahsetmek istiyoruz bugün. Şimdi hareket nedir? Elimi kaldırdım bir hareket, kafamı kaşıdım bir hareket, su içtim bir hareket. Nasıl oluyor hocam bu hareket?
Evet, bu hareket dediğimiz şey aslında çok kompleks bir olay. Bize çok kolay geliyor ama vücutta en fazla önce bir emir alınıyor. Alınan emir beyinde bir noktaya geliyor. Gelen noktadan belli yollarla, yine nörolojik yollarla belli çekirdeklere, beyin sapındaki başka çekirdeklerden aşağı omurliye, omurilikte bir yerde toplanılıyor. O toplanılan yerden de yine başka yollarla kasa kadar gidiyor. Yani kas hareketi yapıyor. Kas hareketi çalıştırıyor. Kasın bağlandığı kemik o hareketi yapıyor kasla beraber. Ama dediğim gibi bu aslında bu anlık olay çok büyük, farklı, kompleks bir aşağıya doğru bir yoldan.
En çok merak ettiğim, karar veren kim bu hareketi yapmaya? Yani beynin neresi karar veriyor Hasan Hocam?
Beynin farklı farklı yerleri var ama motor korteks dediğimiz korteksin belli bir noktasında bu motor homunculus dediğimiz bir yapı var. Ters insan şekli gibidir bu. Beynin korteksindedir ve beynin o korteksindeki her farklı yapı, her o mesela kol kısmı kola, el kısmı ele, göz kısmı göze farklı farklı yerlere komutları verir. O aslında anatomik olarak da bellidir, homunculus dediğimiz şey.
Peki şimdi ben işte başımı kaşımaya karar verdim. Kolumu kaldıran şey ne Hasan Hüseyin Hocam? Buradaki kaslar.
Evet.
Sonrası?
Şimdi şöyle, baş kaşımaya karar verildiyse eğer kolun kalkması gerektiği emiri gider. O emir önce kolda, beyin korteksinin kol kısmında oluşur. O oluşan aşağıya doğru bir yolakla bir beyin sapına gelir. O beyin sapından aşağı doğru çekirdeklerden omurliğe, omurilikten kası etkileyen kısma ve oradan yine yollarla, elektriksel yollarla ta ele kadar gelir.
Ha, sinir sisteminin bu elektriki kısmı aslında.
Aslında evet, aynen öyle. Yani bu elektriksel bir yoldur. Aslında EMG dediğimiz elektromiyografi de bunu ölçer. Yani
ama
bu yollarda
harekete dönüştüren ne hocam? Yani soyut bir şeyden bahsediyoruz. Kolumu kaldırma isteği, ölçülebilen bir şey yok. Ama bir anda kol kalkıyor. Bu komutu nasıl sinir alıyor?
Zaten beynin yapısı orada ortaya çıkıyor. Yani hani göz görüyor, gören gözün belli bir yolu var, orada çekirdekler var, belli bir aktivite var ama o et parçası nasıl görüyor?
Nasıl görüyor?
Ve onu o zaten Allah'ın işi ya. Onu şu an
daha çözemediniz.
Onu bilen yani varsa buyursun o konuşsun yani.
Peki. O zaman soyut bir şeyden başladık, bir faaliyet ürettik. Bunun kontrolü, ince ayarı da gene beyindeki özel merkezler tarafından mı yapılıyor? Tabii yani baş kaşımak nispeten kaba bir hareket sayılabilir ama yazı yazmak mesela.
Şimdi birçok yol var. Bunların bir tanesi biraz daha kalın motor korteks hareketlerini yapar. Bir tanesi daha duyusal yolları yapar. Bir tanesi daha ince, daha böyle algısal beynin üç boyutlu hareketlerini yapar. Yani çok farklı yollar var. Bu yolların farklı çekirdekleri var. Hepsi milimlik yerlerde çok yüksek derecede görev görüyorlar.
Sensitiviteleri çok yüksek.
Kesinlikle öyle.
Peki ince harekete de karar verdik. Yani önce sağ elimin parmakları birbirine aşılacak. Sonra çay bardağını kavrayacak. Sıkıca tutacak. Havaya kaldıracak. İşte şu kadar derece açılarla uzaysal bir işlem yapacak. Ağzıma kadar gelecek. Bunu yapan birçok şey varsa o zaman bunun birçok hastalığı da olur doğal olarak. Bunu nasıl sınıflandırıyoruz? Yani beyne ait hastalıklar, sinire ait hastalıklar.
Şimdi şöyle, biz daha çok hastalıkları sınıflarken hareket bozukluğu hastalıkları olarak sınıflarız bunları. Yani hareketle ilgili en son semptom olarak ne görüldüyse, hareketle ilgili ne sıkıntı varsa onu hareket bozuklukları hastalıkları olarak sınıflandırırız. Başına Parkinson yazıp aşağıya doğru gideriz burada.
Peki mesela en yukarıdan başlasak, beyne ait bir bozukluk var. Hangi hareketleri yapamayız mesela?
Beyne ait bozukluk dediğimiz çok kabaca bir tabir olur.
Ve çünkü merkeze ait.
Yani merkezi sinir sistemi hastalıklarında da işte o beyindeki herhangi bir yolakta bir bozukluk varsa, bu beynin dopamin yolağında bir bozukluk varsa Parkinson'a giden hastalıklarda olur. Başka yollarda
bir felç var, bir kısmı ölmüş beynimizin.
O serebrovasküler bir hastalıktır. Orada bir ölen kısım neye işe yarıyorsa bu sefer o çalışmaz.
Sağ kolumu kaldıramam mesela.
Mesela. Yani veya konuşma bozukluğu olur veya hafıza bozukluğu olur veya ne bileyim cerebellum dediğimiz başka yapıda bir denge bozukluğu olur. Dengeyi tam sağlayamazsın. O dengenin bile farklı farklı şeyleri vardır. Bazısı sadece eldeki bir tremoru oluşturur. Bazısı biraz daha yürürken üç boyutlu bozukluk oluşur. Bunların hepsinin farklı görevleri, o farklı görevlerin yaralanma alanına göre de farklı bozukluklar ortaya çıkıyor.
Peki en çok ne görürsünüz Hasan Hüseyin? Ne gelir size?
Tabii serebrovasküler hastalıklar çok fazla gelir. Çünkü bunlar inme diye. Evet, yani bu inme hastalıkları çok fazla olduğu için günümüzde özellikle de yaşam kalitesini bozan şeyler inmeye yol açtığı için çok fazla gözükür. Belli bir yaştan sonra Parkinson hastalığı da yine çok fazla gözüküyor ama bir serebrovasküler hastalık gibi değildir tabii ki. Bunun dışında çok fazla tremor gelir. Tremorun da birçok çeşidi, yani titreme hastalığının birçok çeşidi
var. Ona biraz sonra gireceğiz Hasan Hüseyin. Evet. Orada bir parantez açalım.
Burada da bir grup hasta vardır. Bundan başka ataksiler olabilir. Bu ataksiler dediğimiz denge bozuklukları, el ataksisi ya da vücudun ataksisi, onun gibi farklı şeyler olabilir. Yani farklı işlev bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz.
Peki o zaman böyle yukarıdan başlarsak şimdi Hasan Hüseyin Hocam. Serebrovasküler hadiseler dedik. Bir insanın ana merkezi olan beyinle ilgili bir problem yaşarsa o hareketi tamamen yapamaz. En sık sebep de bunun beslenme bozuklukları, inmeler, felçler, tıkanmalar vesaireler dedik. Bunlar için yapılabilecek bir şey var mı? Alınacak tedbir, yapılacak bir tedavi?
Çok fazla tabii, yani bunların için tedbir çok fazla var. Öncelikle düzgün bir şekilde yaşamak gerekiyor. Stresten uzak bir şekilde yaşamak gerekiyor. Beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Eğer bir hastanın diyabeti varsa ilaçlarını düzgün bir şekilde, beslenmesini düzgün bir şekilde yapıp kan şekerini 120'nin üzerine çıkarmaması gerekiyor. Bir tansiyon hastasıysa, hipertansiyon hastasıysa tansiyonlarını çok düzgün bir şekilde, yine o işte sistolik fonksiyon dediğimiz halk dilindeki büyük tansiyonunu 8-13 civarında tutması, küçük tansiyonunu 8 civarında tutması gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa, çünkü kanın içerisinden geçen damar birazcık yaralanıyor, bozuluyor. Yani o tansiyon dediğimiz şey sonuçta damarın içerisindeki bir basınç. Kanın geçme hızının ne kadar arttırırsak o damarı biraz daha yaralıyoruz. O damar bozuldukça da beyni beslemede bozukluk oluyor. Oksijensiz alan kalıyor ve inme oluşuyor. Yani nedeni bu şekilde olduğu için hipertansiyon hastalarının da tansiyonlarını düzgün şekilde tutmaları gerekiyor. Hipotansiyon dediğimiz düşük tansiyonlu hastaların da tansiyonlarını normale getirmeleri gerekir. Çünkü beyin damarlarında bu sefer az sulanma oluşur hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğünden. Bu da yine istemediğimiz bir şeydir. Şeker, yani diyabet hastası tansiyon dışında da başka hastalıklarda yine her şekilde doktor kontrolünde olması lazım. Beslenme alışkanlığını söyledik. Sigarayı artık her konuşmamızda söylüyoruz. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Uyku düzenine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Beynin belli bir uyku düzeni vardır. O düzenin tam olarak sağlanması, normal bir şekilde yatıp normal bir şekilde kalkılması gerekiyor. Bunlar hep beyni yoran, beyin damarlarını yoran ve böylece serebrovasküler hastalık, beyin damar hastalığı oluşturan şeylerdir.
Kaldı ki bunların çoğu siniri de direkt tahrip ediyor zaten.
Tabii. Aynı zamanda siniri de yani damar dışında bu elektriksel aktiviteyi oluşturan o yolakları, sinirleri de tahrip edip başka hastalıklara da yol açabiliyor. Aynı zamanda inme dışında başka hastalıkların da bir başlıca faktörleri bunlar zaten. Etiyolojik nedenleri
peki,
diyebiliriz.
Peki sinirlere ait kusurlara gelirsek Hasan Hüseyin Hocam, biz çocuk yaş grubunda çok fazla görürüz nöropatileri. Mesela başlangıçta tamamen normal olan sinirler dejenerasyona uğrar. Önceden oturan yürüyen çocuk, daha sonra işte yemeğini kendi yiyen çocuk oturamaz hale gelebilir. Bu yetişkinlerde de var sanıyorum.
Tabii ki nöropatiler de yine çok büyük bir alan. Birçok hastayla karşılaşabiliyoruz. Bunlar nöropati dediğimiz şey, yani tıp dilinde sinirlerin bozulması, sinirlerin patolojisi gibi adlandırabiliriz. Bunlar da kendi etiyolojik nedenlerine bağlı isimlendirilebiliyorlar. Bunun en fazla gördüğümüz bu aralarda diyabetik polineuropati dediğimiz şeker hastalığı, diyabet hastalarında oluşan.
Düzgün kontrol edilmezse şekerin zarar vermesi.
Evet, şeker her vücudun her yerine zarar verir. Böbrekler, göz, sinirler, beyin, yani birçok şey sayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de sinirlerdir ve çoğunlukla da şeker hastaları bize elimizde ayağımızda uyuşuklukla geliyoruz.
Daha sadece motor faaliyet değil, duysal faaliyet
etkili. Duysal faaliyet de çok fazla etkili.
Eldiven çorap tarzı mı diyorlardı? Öyle bir tanım vardı galiba.
Çok fazla en çok ayaklarda aşağısında kaşınmayla başlayan ve çok fazla karıncalanma diye hisle söylerler. Eğer bize bu şekilde gelmezlerse ortopediste arkadaşlarımıza yanma ile gelebiliyorlar. Allah göstermesin bunlar hissizlikle bir kalorifere, bir sobaya dayıyorlar ayaklarını. Ama
yanana kadar fark
evet,
etmiyor.
Evet, yanana kadar.
Hani büyük, tabiri caizse duman çıkınca fark ediyor.
Kesinlikle öyle. Büyük derece yanık oluncaya kadar fark etmeyip ortopedistlerin çok fazla bu şekilde ameliyat yaptığını bilirim ben.
Bayağı da dertli vakalardır
çok
aslında.
Dertli,
kolay da tedavi
evet.
görmez.
Evet, kesinlikle görmez. Öyle. Yani düşünün, ayağınızın bir sobaya hissetmeyecek kadar şeker hastalığı size zarar verebiliyor. Yani o şekeri yerken, o ekmeği yerken, o düzensiz beslenmeyi yaparken, o insülini unuturken,
hadi şeker hastası olana kadar düşünmedik de olduktan sonra düşünmek
evet,
lazım herhalde.
Kesinlikle düşünmek gerekiyor. Sadece bu değil. İnsanlar gözlerini kaybediyorlar. İnsanlar diyalize giriyorlar ve diyalizle bağımlı şekilde yaşamaya başlıyorlar. Böbreklerini kaybediyorlar. Böbreklerinin fonksiyon bozukluğu tansiyonlarını etki ediyor. Tansiyon, şeker, böbrek dedik ne oluyor? Beyine çıkıyor, damar hastalığı oluşturuyor. Felce gidiyor. Yani bu bir senaryo olarak başlıyor. Baştan sona bütün hastalığı ortaya çıkarmaya başlıyor. Sinirler kötüleşiyor, beyin damarı kötüleşiyor. Yani vücutta artık kötüleşmeyen yer kalmıyor. Onun için yani kendimizi tutmamız lazım. Bazı şeylerde tedbiri önceden almak gerekiyor.
Atın ölümü arpadan olsun, akıllı adamın söyleyeceği laf değildir diyorsunuz.
Kesinlikle
yani.
Değildir. Yani ölüm haktır ama emanette emanete riayet etmek de haktır. Ona çok dikkat
vazifedir,
etmek
vazifedir, evet.
Evet, vazife.
Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, bir de şey şu geldi aklıma. Mesela tuzak nöropatiler vardı. Daha çok beyin cerrahisinin ve ortopedinin konusu belki ama sinir dokusunun anatomik engellerle zedelenmesi herhalde.
Evet, yani bu EMG dediğimiz alet zaten işte bu bizim bahsettiğimiz yolda periferik kısmı ölçüyor çoğunlukla. Omuriliğe kadar getirilen yol, omurilikten sonra kasa kadar bir yolak halinde ulaşıyor. Bu yolda herhangi bir sıkıntı varsa işte bu tuzak nöropatiler çoğunlukla burada oluşuyor. Yani orada bir kemiğin, bir travmanın, bir ince kanalın daha daralmasıyla o sinir tahrip oluyor. Mekanik tahrip sonucunda o yolda bir sıkıntı oluşuyor. Nasıl köprüye giden bir yolda trafik kazası oluyor, yol tıkanıyor. Onun gibi ya da ne bileyim bir yol çalışması oluyor. Yol inceliyor. İnceldiği zaman yolda bir yavaşlama oluyor. Orada da bir yavaşlama oluşuyor. Ya bir uyuşukluk oluşuyor ya elini tam olarak sıkamıyor. Sıktığı zaman çok fazla kuvvet gösteremiyor. Bunların hepsi de daha çok fizik tedaviyle halloluyor ama tanısı nöroloji hekimi tarafından EMG ile koyuluyor. Veya bir fıtıklaşma oluşuyor. O fıtık dediğimiz şey de o yolun en başındaki omurilikte daha çok. En başta o sinirlerin toplandığı
kökünden
yerdeki
basi
evet, bir bası oluşuyor. O bası da yine en başta bir zarar veriyor o yola. O yolun azaltıyor. Ya bir ağrı oluşuyor ya ta bir yine uyuşukluk meydana geliyor. Ya da bazen düşük ayağa kadar giden, ayağın, kolun, bacağın kaldıramamasına kadar giden şeyler oluşuyor. Onun için de bu basıların, bu şeylere imkan verecek olan oturma pozisyonu, çalışma pozisyonu, bunlara çok dikkat etmek gerekiyor burada. Bir bilgisayar başında çalışılıyor ise mouse tutarken, bilgisayar tutarken eldeki koldaki masayla temaslara çok dikkat etmek gerekiyor. Oturduğunuz pozisyonda vücudunuzun postürüne dikkat etmek gerekiyor. Bunların hepsi normalin dışına çıktığı zaman o sinirlerde bir tahribiyet oluşturabiliyor. O tahribiyet sonunda dediğim gibi duyusal ve motor olarak birçok bozukluktan bahsedebiliriz biz.
Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, biz bir hastalığın sürecinden bahsederken akut hastalıklar deriz. Ani çıkmış şu an başımızdaki dert anlamında. Bazıları subakut gidişlidir. İşte biraz daha hani çok gürültülü gitmez ama çok süren de değildir. Bir de kronik hastalıklar vardır. Şimdi biz meseleyi kronikten başladık. Diyabet hastalıklarının, diyabetin yaptığı hasar dedik. Adam yıllarca süren hatalar ve genetik malzeme etkisi de şeker hastası olur. Yıllarca kötü diyet yapar, düzgün ilaç kullanmaz, düzenli takibe gitmez. Bunun neticesinde sinirleri zarar görür. Birinci günden son güne baksanız belki 50-60 yıllık bir periyot. Sonra subakut bir şeyden bahsettik. Yani çok gürültülü değil ama 3 günlük bir mevzuda değil anlamında. İşte bu tuzak nöropatilerde belki bunun örneği. Çocuk yaş grubunda olmaz. Genellikle yetişkin yaş grubunda belki bir meslek sahibi olduktan sonra işte bir ev hanımının evin mesuliyetini almasıyla birlikte başlar. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra son raddeye varır. Bir de akut meseleler var Hasan Hüseyin Hocam. Ben iyi hatırlıyorum. Fizik tedavi stajı yapıyordum. Gördüğüm bir hasta Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, genç bir arkadaş. Her şey çok güzel. Tatil hafta sonu denize gidiyor. İşte ne diyorlar sanırım, çivileme mi? Şöyle balıklama atlıyor denize. Eliyle değil yalnız başıyla ilk temas. Bir anda bir kafa travması, boyun travması, en üst seviyeden bir kesi. Sadece işte konuşabiliyor az çok. Göz kırpıyor. İşte dil dudak hareketi var ama alt taraf sıfır. Evet. İdrar gayet tutma yok, beslenme yok, kol yok, hiçbir hareket yok. İşte bu da en akut hali herhalde. Primer olarak yine sizin konunuz değil muhtemelen, cerrahinin ve fizik tedavinin konusu, ama bu konuda ne söylersiniz?
Bu konu şöyle, işte yine bu yollardan bahsedersek, hareketi yaparken ne dedik? Beyinde korteksten en dış tabakadan başladık, omürliğe kadar geldik, omürlikten de kasa gittik. Omürlik dediğimiz kısım bir artık elektriksel trafo gibi orada toplanıyor. O işte o omürlik büyük bir kas grubu, birkaç kas grubuyla beraber çevrili Allah tarafından o şekilde yaratılmış, korunuyor. Postür de onunla alakalıdır. Yani postürünüzü bozar, eğik, yamuk yumuk oturursanız bu omürliğe zarar verdiği için zaten sıkıntı olur. Bir de üstüne üstlük bu omürliği, kasları geçip de omürliğe giren bir tramvayla karşılaşırsa, bir motor trafik kazası çoğunlukla olur. Atlamada çok fazla olur. Servikal bölgede, yani
boyun kısmı, boyun yani bölgesinde.
Çünkü şöyle, boyun kısmındaki bir bağlantı aşağıya doğru bütün hepsini birden kestiği için bu sefer bütün hepsi birden.
Bir de seviyelenme var burada.
Seviyelenmeler de tabii ki çok fazla var. Atıyorum lomber kesim bel bölgesindekiler daha çok aşağı tarafı bel bölgesini ilgilendirir. Aşağıya doğru iner. Torakal kesimde biraz daha yukarıya çıkar. Hem duyu kusuru oluşuyor, hem motor kusuru oluşuyor. Hem insanda bazen sadece duyu yollarını etki ediyorsa o kesi. Çünkü o spinal tabaka dediğimiz kısımda şöyle düşünelim. Böyle bir tam bir yuvarlak değil. Böyle hafif bir yavan bir şekilde bir yuvarlaktır o omürlik tabaka. Üç boyutlu düşünürsek onun bazı bölgelerinden yukarıdan gelen duyu bölgelerine giren kısımlardan yollar var. Bazısı sadece motor kısma giden yollar. Bazısı sadece denge ile alakalı yollar. Farklı farklı 10 ayrı çeşit yol var o 1-2 milimetrelik, 3-4 ya da 1 santimetrelik alanda.
Yani biri hareket yapıyor, biri koordinasyonu sağlıyor.
Biri dengeyi sağlıyor. Bu kesi neredeyse hangi yolu etki ediyorsa, hangi yolu kestiyse orada bozukluk oluyor. Yukarı seviyedeki bozukluk boyundan aşağıya bazen solunum merkezine kadar giden yolları bile kesip Allah göstermesin ölümle bile sonuçlanabiliyor. Onun için hep boyun travmalarında doktor gelmeden hareket ettirmeyin derler. Diğer lomber kesimde bel bölgesinde olursa aşağı tarafı tutmayabiliyor. Bu kesinin yeri, hangi sağ mı sol mu o tarafta olması, her an her şeyi o milim milim çok fark ettiriyor. Onun için hani omurilik çok korunması gereken en önemli vücudun asıl çatısı.
Peki olduktan sonra yapacak bir şey var mı Hasan Hüseyin Hocam?
Olduktan sonra fizik tedavi gerektir. Bundan sonrası fizik tedavinin işi olarak
yani
kalıyor.
Yani böyle cerrahi olarak dikerek tamir etmek diye bir şey söz konusu
var mi? Tabii ki. Yani cerrahi olarak arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar ama bir felci geri çevirme gibi bir durumu olmuyor. Sadece yolun genç hastalarda iyi bir ameliyat geçirdikten sonra bir rehabilitasyon dönemiyle o yol yeniden refleks halinde devamlı yapılarak, o hareket istemsiz olarak yapılarak istemli yapılabilmeyi yeniden öğrenmeye çalışıyorlar. Fizik tedavinin en büyük özelliği bu. Yani kolu yavaş yavaş duvarda kaldırmaya çalışıyor. Bu hareketi en başta zorlanıyor. Hatta yapamıyor. Kendi değil diğer arkadaşları, yanındakiler yaptırıyorlar. Bu beyinden devamlı bir emir gidiyor. Emir gidiyor kola. Bu her gün oluyor. O yol yeniden oluşturulmaya çalışıyor.
Bir çocuğun öğrenmesi gibi.
Evet, ve o yol yeniden oluşturulabilirse o rehabilitasyon ilk 6 ayında o zaman çok güzel sonuçlar da alınıyor. Yani fizik tedavinin ben çok yararlı, hastalarına çok yararlı olduğunu biliyorum. Çok fazla yoğun bakım hastan, beyin damar hastası da başka hastalar, yani yoğun bakımdan çıkıp servise çıkıp ondan sonra da fizik tedavi aldıktan 6 ay sonra yürüyerek, hatta bazen tanınmaz halde, olumlu şekilde tanınmaz halde benim polikliniğime geldiğini bilirim ben.
Yani biz bu hastayı yarı koma vaziyetinde, elini kolunu kıpırdatamazken teslim etmiştik.
Kesinlikle öyle. Ve yürüyerek gelip böyle size çok teşekkür ediyor, çok samimi davranıyor. Ama siz onu tam tanıyamıyorsunuz. Onun eski haliyle siz çok ilgilenmişsiniz. Onun için size çok teşekkür ediyor. Hatırlıyor o günleri. Siz onu çok çıkartamayınca.
Tabii, tablo korkunç. Evet. Hocam, ağızdan bir hortum, ellerde damar yolları, serumlar bilmem neler.
Kesinlikle öyle. Hele bir mesela bir bayansa, biraz böyle makyaj yapan filan da bir bayansa, bir makyaj bir şey hiç tanımıyorsunuz. Ya bize niye teşekkür ediyor bu hanımefendi, kimdi, tanıyamadık diyorsunuz. Sonra yoğun bakım deyince isimden
yavaş,
çıkartıyorsunuz.
Yavaş,
ondan
işte
sonra bir sevinç hali oluyor. Orada bir duygusallık da oluyor ama çok seviniyorsunuz. Onun için fizik tedaviyi hiç boş geçmemek lazım. Rehabilitasyon sürecinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
Peki Hasan Hüseyin Hocam, bu tip kesintiler, en sonda icracı organ olan kasa geldik. Kas da bazen söz dinleyemez hale geliyor mu?
Tabii kas hastalıkları da var. Kendine özgü. Kasın içerisindeki hücrelerden dolayı doğumsal. Siz daha çok görüyorsunuz.
Çocuk pediatride
çok fazla var. Kasın söz dinlemeyiz hale gelmesinin daha çok bu kas hastalıkları grubu oluşturuyor. Ama öbür türlü kasın asıl görevini veren elektriksel aktiviteyi sağlayan sinirlerle alakalı problemlerden oluşuyor. Yani bu kas hastalıklarında en çok çocuk yaşlıktan beri veya orta yaş grubunda ama yine de bir belli kas genetik özelliği olan enzim eksikliği olan hastalıklarda görüyoruz kas hastalığını.
Bazen çok geçici basit viral enfeksiyonlarda da görüyoruz. Biz mesela çocuklarda en çok başımızı ağrıtan işte düne kadar çok güzel yürüyordu, bu sabah topallamaya başladı. Ortopediyle alakası yoksa nörolojiyle olabilir. Merkezden mi uçtan mı, işte hemen bir MR ile başlıyoruz işe. Evet. Ama ondan sonra bakıyoruz bir kan tahlili işte CK dediğimiz kas enzimleri dağlarda.
Evet.
3000-5000 olmuş. Biraz eşeliyorsunuz, çocuk bir müddet sonra düzelmiş. Ne oldu, bir enjeksiyonla da bu kadar yükselebiliyormuş aslında.
Evet.
Ama bazen de işte yeri geliyor işte musküler distrofi dediğimiz hastalıklarda vaktiyle çok güzel yürüyen, büyüyen, gelişen çocuk bir anda bütün yetilerini kaybediyor. Yatalak hale geliyor. Tekrarlayan akciğer enfeksiyonunu kaybettiğimiz biri oluyor. Peki Hasan Hüseyin Hocam, burada tetkik ne yapıyorsunuz? Şimdi beyinle ilgili problem var, MR çektiniz. Evet. Her şeyi gösteriyor mu?
Şimdi şöyle, öncelikle hasta geldiği zaman hasta iyi bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Onun sonucuna göre eğer kafamızda bir şey belirir, ondan sonra da muayenemizi yaparız. Muayenede baştan sona nörolojik muayeneyi tam olarak yaparsak belli bir tarafa doğru zaten bizi bir etkiler. Yani biz aslında bu yönlendirmeyi şöyle yapıyoruz. Hani size anlattığım bu yol kafamıza devamlı canlanıyor. Beyinden kasa kadar olan yolda eğer bir sıkıntı neredeydi araştırmaya çalışıyoruz. Muayene bulgusuyla anlatılanlarla birleştirdiğimiz kafamızdaki ipucuları ilk ne tarafı işaret ediyorsa oradan tetkike başlıyoruz. Eğer bir periferik bir şeyi yani omurilikle kas arasındaki bir yolu işaret ediyorsa bir EMG isteyebiliyoruz. Eğer asıl omurilikte bir sorun olduğunu düşünüyorsak kökte bir bası veya başka bir şey bir bel MR'ı isteyebiliyoruz. Veya diyoruz ki bu daha çok beyinle alakalı, yukarı sistemle alakalı, bu sefer de bir MR isteyebiliyoruz. Yani ne tarafa ipuçları bizi yönlendiriyorsa aslında onu isteyip oradan başlamak gerekiyor.
Veya şikayetler yıllara yayılmışsa bu sefer şeker hastası mı, tansiyon hastası mı diye bakıyoruz belki.
Tabii zaten anamnez alırken, hastayı dinlerken özgeçmişini, soygeçmişini şimdi özellikle çok iyi dinleyip eğer böyle bir kronik durum varsa o kronik durumunda eski dosyasından bakıp hangi hastalığı ne durumda, ne oldu, ne bitti, bunların hepsinin bir bakmak gerekiyor. Normal doktor olarak da hiç hastalığı olmasa bile bunları her şekilde kontrol ettirip hastaya önerilerde bulunmamız gerekiyor zaten.
Hasan Hüseyin Hocam, şimdi ilk bölümde hareket nasıl olur dedik. İşte dediniz ki beyinden emir çıkar ama düşünceyle emirin çıkması arasındaki o soyut somut geçişini hala anlayamadığımızı bahsetmiştiniz. Ama ciddi ciddi, hani önceden de merak ederdim ama artık daha çok merak ediyorum aslında bu konuyu. Soyut bir fikir var ama somut bir karşılık var. İşte bunu buna ne çeviriyor? Çok enteresan bir hadise aslında. Beyinde bir motor korteks var. Motor hareketler, ama motor derken kolu kaldırmak gibi basit bir harekette bir hat yazısındaki incelik dönüşü yapmak da buna dahil. Emir çıkar. Emir omuriliğe iletilir. Omurilikten periferik sinirlere, periferik sinirlerle ilgili kaslara, ilgili kasların işte çalışması mı gevşememesi gerekiyor. Çünkü bir tarafın kasları kasılırken öbürkü gevşeyecek ki hareket vuku bulsun. Ondan sonra hareket gerçekleşir dedik. Beyinle ilgili problemler olabilir. Sinir sisteminin omurilikle ilgili problemler olabilir. Sinirlerle ilgili problem olur, kasla ilgili olur dedik. Ama biz bunları anlatırken sürekli ebilememekten bahsettik. Hareket edememeye neden olan beyin hastalıkları, sinirlerde iletime engel olan hastalıklar ve bu sadece böyle değil. Bazen aşırı hareketlilikler de baş ağrıtabiliyor. Bunların koordine olmaması baş ağrıtabiliyor. Çok basit bir şekilde işte soğukta durdunuz, kas krampları, çok yorgun, uykusuzsunuz, gözünüzde seyirmelerle başlıyor ama ciddi epileptik nöbetler var. Bundan bahsedelim istiyoruz. İkincisi, hareketin koordinasyonundan bahsetmek istiyoruz. Düz yolda yürüyemiyor, işte çok meşhurdur ya, vatandaş işte uygunsuz bir içecek tüketmiş, ataksi dediğimiz hadise olmuş, düz yolda yürüyemiyor. Böyle ama su çiçeği geçirip beyinci iltihaplanıp abuk subuk kahkahalar atıp yolda düz yürüyemeyen hasta da biliyorum ben.
Evet.
Şimdi bu hareketlerin fazlalıkları, beyinden başlayarak yukarı doğru inersek Hasan Hüseyin Hocam.
Evet, şimdi hareket fazlalığı da tabii dediğiniz gibi onlar da yani her işin normali düzgün olduğu için azalmışı da kötü, fazlalaşı da kötü. En başta bir kere bize en genç yaştaki hastalardan bahsedelim yine. Tremor dediğimiz titreme hastalığıyla geliyorlar. Bunların en büyük bir bölümü zaten esansiyel tremor dediğimiz çok da bilinen yöntemle daha dedelerimizden, nenelerimizden olan titreme hastalığı. Bunlar daha çok adrenalin bağımlısı şekilde olan Yani hareket stresle, sıkıntıyla artan hastalıklar, daha çok sosyal fobisi olan ya da sosyal ortamda
psikolojik
çok,
hastalık.
Evet, heyecanlanan olanlarda. Bunları daha çok biz tedavi olarak da bu tremor hastalarında kalp ritim seviyesini biraz toparlayıcı ilaçlar verdiğimiz zaman, metablokör dediğimiz, çoğunlukla geçen hastalıklar. Tremorların tabii daha farklı çeşitleri de var. O beyindeki farklı yapılarla alakalı. Tremor dışında hareket bozukluklarına geçecek olursak, mesela dediğiniz gibi epilepsi hastası. Epilepsi hastasında da bir yine hareket artışı var. Bu daha çok beyindeki elektriksel aktiviteye bir bozukluk olduğu için bir nöbet geçirme durumu oluşuyor. O nöbet geçirme bazen generalize tonik klonik dediğimiz bütün vücuda yayılan.
İyi de sara nöbeti diye bahsedilen
evet,
şey.
Kesinlikle. Yani bütün vücuda yayılan hem kasılmalar hem gevşemelerle bütün vücutta olan nöbetler. Bunun dışında sadece absans nöbet dediğimiz
dalıp
baka kalma, dalıp gitme gibi nöbetler oluşabiliyor. Veya vücudun sadece tek bir tarafında hemi dediğimiz nöbetler oluşabiliyor. Sadece kasılarak, sadece gevşeyerek nöbetler oluşabiliyor. Epilepsinin milyon çeşidi var. Bunlar da çoğunlukla beyindeki elektriksel aktivite, korteksteki bir yara veya yine bazı glutamat gibi sodyum voltaj kapıları, potasyum voltaj kapılarında enzimatik seviyede bozukluklar sonucunda o epilepsinin de bir patogenezi olduğu söyleniyor. Ve o şekilde yapılan birçok çalışma var. Bunların da yine etiyolojisine yönelik bazı antiepileptik ilaçlar kullanılarak geçirilmeye çalışılıyor hastalarda. Bunun dışında hareket artışıyla giden tabii fazla titremeler dışında da başka hastalıklarda görülebiliyor. Mesela bir Parkinson hastası da titremeye giriyor ama bir esansiyel tremor olarak değil. Daha farklı bir şekilde.
Ama biraz daha onun etiyolojisi biliniyor herhalde sana.
Biraz
sonucu.
Daha farklı bilinen etiyolojisi var. Yani o beynin içerisindeki farklı yapıdaki enzim ve hormonal boyutta bir sıkıntı var Parkinson hastalığında. Parkinsonizm sendromu dediğimiz Parkinson hastalığıyla ilgili artı başka işte farklı semptomların da olduğu bir sendromdan da bahsedebiliriz. Yani bu tür hareket bozukluğu hastalarımız var. Bundan başka ağızlarda tikler, miyoklonuslar, kas krampları. Bunlar mesela kas krampları da kasın içerisinde bir patoloji olduğu zaman kas hücresindeki elektrolit bozukluğunda magnezyum, sodyum, potasyum kasın hücresel boyutunda bir sıkıntı olduğu zaman bu kramplar oluşabiliyor. Bazen çok aşırı yorgunluğa bağlı, bazen bu elektrolit dengesine bağlı. Bunlar bu şekilde. Tikler yine farklı bir bu işin boyutu. Tiklerde daha çok psikolojik olarak da başka semptomlarla beraber yine sendrom şeklinde olan hastalar var. Küçüklükten beri başlayan yine bir sosyal fobisi, anksiyete bozukluğu olan hastalarda bu tik bozuklukları daha fazla gözüküyor. Bunun dışında sadece ağızda olan, elde olan titremeler veya atışlar var. Miyoklonik tipinde. Bu tür rahatsızlıklardan da bahsedebiliriz. Bunların hepsinin farklı farklı mekanizması ve onlara karşı verilen bazı ilaçlar var. Çoğunda tedavi iyi yönde de zaten bakılabiliyor.
Bunların ama en herhalde meşhuru Parkinson'dur hocam.
Kesinlikle öyle.
Neden başlıyor Parkinson?
Parkinson hastalığı belli bir yaştan sonra beynin içerisindeki bazı enzimlerin, hormonların farklı farklı azalması veya artmasına bağlı başlıyor. Bir de beyin içerisinde asıl bazı yapılar var. O yapılarda da biraz yaş patolojik olarak bozukluklar oluşuyor.
Bu yani genetik bir şey mi, bu da yeme içmeyle mi alakalı, nasıl Parkinson
daha,
oluyor?
Daha çok genetik bir bozukluk, genetik yatkınlığı olan bir bozukluk. Çok fazla başka faktörler de etki ediyor ama genetik olarak daha fazla olduğu söyleniyor Parkinson hastalığı.
Yürüme bozuklukları, ellerde titremeler.
Ellerde titreme oluyor. Bir postür bozukluğu daha çok tarif edilir. Parkinson hastası böyle biraz daha bükülmüş, daha böyle dervişvari durur. Yürürken adım adım yürür. Bazı Parkinson hastalarında o kadardır ki eğer bir önüne çizgi çizerseniz o adımı atabilir. Yoksa harekete başlamada bir sıkıntı çeker.
Hmm.
Yani bir donma gibi harekete başlarken durur. Ondan sonra harekete başladıktan sonra hızlı şekilde yürüyebilir. Onun için bazı mesela bastonlar yapılmıştır. Önünde hafif bir çizgi vardır. Bastonu önüne koyduğu zaman o çizgiyi atla denir. O çizgiyi atladıktan sonra hızlı hızlı yürümeye devam eder.
Enteresan.
Hasta. Evet. İlginç bir mekanizmasıdır o da o iş.
Bir de maske yüz oluyordu galiba.
Evet. O da biraz mimiklere etki ediyor. Yüzde oradaki kasları etki ediyor ve artık donuk bir yüz haline geliyor Parkinson hastalarının. O da çok tipik bir görünümdür zaten.
Yani basit gibi gözüküyor ama neredeyse bütün sosyal aktiviteyi engelliyor.
Engelliyor. Yani hem yüzündeki mimik hareketlerini engelliyor, hem sosyal ortamlarda biraz sıkıntı oluşturuyor. Hareketini yaparken de yavaşlama olduğu için, yerken içerken de titreme olduğu için hep beraber toplu halde, yani gerçekten insana sıkıntı veren bir durum oluşuyor.
Peki tedavisi var mı hocam Parkinson'un?
Parkinson'un da belli başlı bazı ilaçları var, bu etiyolojisine yönelik, etiyopatogenezine yönelik. O ilaçlarla hastalıklar 2-3 saatte olsa toparlama aşamasına geliyorlar. Onun için de günün en azından 5-6 döneminde, eğer hastalık yüksek seviyedeyse, bu ilaçlar verilerek hasta tam 24 saat daha iyi hale getirilmeye çalışılıyor.
Kullandıkça mı fayda ediyor, tedavi ediyor mu bunlar?
Bunların çoğu yine kullandıkça fayda eden, çok öyle tedavi yönelik, semptomatik tedavili ilaçlar. Yani Alzheimer'da konuştuğumuz gibi daha çok semptomlara yönelik, hatta süresi saniyesi bile 2-3 saatte, 4-5 saati geçmeyen ilaçlar oluyor.
Peki kullandığınız zaman böyle mucizevi bir şekilde açık açık yürümeye mi başlıyorsunuz? Ne oluyor?
Gerçekten yani kullanıldığı sürede o donmaların geçtiği, postürün biraz daha düzeldi ve yani o titremelerin çok çok azalıp, yani yemek yiyemezken normal yemek yiyebilecek pozisyona gelen ilaçlar bunlar.
Peki daha sonra tekrarlıyor mu? Yani ilacı bir yıl kullanırsak, iki yıl sonra, beş yıl sonra gene de ilerleme söz konusu mu?
İlerleme olabiliyor söz konusu, çünkü beyindeki patoloji arttıkça sürece bunun ilerlemesi devam edecektir. Aynı Alzheimer gibi burada da bir ilerleme var. Biz bunu ilerlemeye yönelikten ziyade hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik ilaçlar olarak tarif ediyoruz.
Peki korunmak için yapacak bir şey yok diyorsunuz ama.
Yani normal yani güzel yaşamak gerekiyor. Her hastada, her beyni nasıl koruyorsak orada da aşırı.
Zarar vermeyin yeter diyorsunuz.
Aynen öyle.
Peki şimdi biraz da ataksilerden bahsedelim Hasan Hüseyin Hocam. Yani bir çizgi üzerine yürüyememek.
Evet.
Desek buyurun.
Evet, yani ataksilerde aslında
taksi Latince'de hani bir yere yönelmek demek, ataksi yönelememek demek aslında.
Yönelememek, denge bozukluğu, sadece yürüme bozukluğu, bazısının elinde bir bozukluk, elde bir denge bozukluğu, vücut ataksisi dışında. Bunların çoğu serebeller, yani bizi alakadar eden, nöroloji alakadar edenlerin çoğu serebeller nedenlerle oluşuyor. Yani beyincikte bir hasar olduğu zaman
ne oluşuyor. Oluyor? Travmatik mi? Enfeksiyona mı bağlı?
Travmaya da bağlı olabilir. Enfeksiyona da bağlı olabilir. Beyinciğin kendi patolojisiyle bağlı bir küçülmeye bağlı olabilir. Ya da bir damar hastalığına bağlı, orada oksijensiz, aynı beyindeki gibi beyincikte bir oksijensiz alan kalır. Orada yine bir fonksiyon bozukluğuna bağlı. Yani normal fonksiyonu yerine getirememesine sonucunda oluşuyor tabii ki bunların hepsi. Ve bunlar da hastayı sarhoşvari yürütebiliyor. Dengesini tamamen sağa çekerek yürüyebiliyor. Bunlar çoğunlukla inme hastalarında biz çok görürüz. Hocam her şeyim normal ama sağa doğru çekerek gidiyorum. Yani sağa çekiyorum der.
Resmen araba gibi.
Veya sola çekiyorum der. Evet, yani resmen araba gibi. Bu da işte o beyincik probleminden daha çok çoğunlukla olur. Veya yine yukarıdan aşağıya doğru inen yollarda bir sıkıntı varsa, bu denge merkezinde omuriliğe kadar gelen dediğimiz, orada da yine o sıkıntılar yine ortaya çıkar.
Peki alınabilecek bir tedbir, yapılabilecek bir tedavi var mıdır?
İnme hastalarında, beyin damar hastalarında yapılan neyse aynı tedbirler bunlar için geçerlidir. Yani güzel yaşam, tansiyon, şeker, diyabet, bunların hepsinin düzgün şekilde yapılması. Yapılabilecek şey devamlı yine fizik tedaviyle düzgün bir şekilde yürüyerek o yolların daha iyi hale getirilebilmeye çalışılmasıdır. Bundan başka ataksilerde yapacağımız başka tür hastalarımız da var. Beyin damar hastalığı dışında bir de sizin de bildiğiniz gibi çok genç yaşta başlayan, çok küçük yaşta başlayan bazı patolojiler var. Bu tür ataksilerde, bu tür bazı sendromlar da konjenital olarak olabiliyor. Yine beyinciğin hasarına bağlı oluşabiliyor. Bunlar da yine vücutta başka semptomlarla beraber yine ataksik şekilde çok iyi yürüyemeyen, hatta çok denge bozukluğu, dengesizlikle giden küçük çocuklar büyüyerek o şekilde yaşayabiliyor. Bazıları 30-40 yaşlarında, bazıları 20'li yaşlarda hayatını veda ediyorlar.
Şimdi Hasan Hüseyin Hocam, biz hani programın ilk bölümünde bazı hareketleri yapamamak, ikincisi de aşırı yapmaktan bahsetmiştik. Böyle deyince aklıma Clostridium dediğimiz mikrop grubu geldi. Malumunuz bu grubun da iki ferdi vardır. Bir tetani vardır, tetanoz yapan, bir de botulinum vardır. Tetani aslında kabaca kasılmalarla giden bir hastalıktır. Botulinum da gevşemelerle gider. Hatta işte bazı kas kontraktürlerine vesaire de botulinum kullanılır ki hastanın kasılmaları azalsın, rahat etsin diye.
Evet.
Bu tip mikrobik hastalıklar çok mudur? Yani tetanoz nasıl tetanoz yapıyor insanları, kasılmaları sebep oluyor?
Şimdi bu tetanoz ve botulinum toksini gerçekten bir mikrobiyolojik bir hastalık ve enfekte olan kısımda o hücreleri enfekte ederek belli bir şekilde sinir hücrelerine de bulaşıyor.
Sürekli uyarımı sağlıyor.
Evet ve bu uyarım sonucunda o sinir hücrelerinden kaslara belli bir aktivitasyon sağlıyor ve onlar çok bir şekilde uyarılıyorlar. Aslında burada daha önemli bir konu da botulinum toksini. Bu aralar bu botoks tedavisi
çok ünlü. İşte onu soracağım. Her yere kullanıyorlar.
O gevşemeyi sağladığı için biz migren hastalarında bile artık kullanıp iyi bir şekilde tedavi edici yöntem olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle serebrovasküler hastalıklarda, felçli hastalıklarda kontraktürler çok oluşuyor. Bazı kas grubu tamamen gevşeyip kendini bırakırken bazısı da tamamen kasılıp hiç böyle donmuş bir el haline alıyor. Onların şeyinde botulinum toksini kullanıldığı zaman orada gevşemeler sağlanarak o donmuş el normal hale getirilebiliyor. 6 ayda bir tekrar ediliyor çoğunlukla. Bu da farklı bir artık tedavi yöntemi oldu.
Estetik değil yani işler sadece. Yani
sadece estetik değil. Estetik bu işin çok küçük bir boyutu. Aslında farklı birçok alanda botulinum toksini kullanarak artık hatta polikliniklerde botulinum toksini polikliniği bile oluşmuş durumda.
Allah Allah.
Çok fazla hastalar geliyor oraya ve botoks tedavisi oluyor. Migrende de çok iyi geldiği söyleniyor. Bizim arkadaşlar ilgileniyorlar. Ben çok fazla ilgilenmiyorum onunla. Ama migren hastalarımın onlarla tedavi olduğunu biliyorum. Serebrovasküler hastalıklarda inme hastalarında çok işe yaradığını biliyorum. Yani bu türlü bayağı bir kullanıma artık açılmış durumda.
Peki şimdi iki tane daha böyle spesifik hastalık aklıma geliyor Hasan Hüseyin Hocam. Bir, guatr hastalarımız var. Hipertiroidi tablosu, yani tiroid hormonu çok çalışıyor. Hani kabaca siz tremor diye bahsetmiştiniz ama bu hastalarda belki bazen ilk başvuru şikayeti bile olabiliyor.
Evet, kesinlikle hipertiroidide de tremor çok fazla görüyoruz. Ve tremorla gelen genç hastalarda kan tetkiki yaparak bizim bu
tanısı kolay konuyor en azından bunu.
T3, T4, TSH'a bakmamız gerekiyor ve tanıyı koyduktan sonra tedaviyi bir endokrin doktoruna göndermemiz gerekiyor.
Ama bu dediğim gibi işin kolay kısmı Hasan Hüseyin Hocam. Keşke gelen tremor hipertiroidi çıksa da hani bir testte bir günde tanı koyun, tedaviyi başlayın. 3 günde zaten tedaviden fayda görmeye başlıyor.
Tabii biz doktor olarak tanıyı koyduğumuz zaman çok seviniyoruz. Çünkü tanıya göre de elimizde bazı savaş aletleri var. Onlarla o şeyi halletmeye çalışıyoruz.
Tabii mesela esansiyel tremor dediğinizde mesele kalıyor çünkü ortada.
Mesela evet, sadece beta blokör dediğimiz işte ritim toparlayıcılarla birazcık fayda görüyor ama bunun tam olarak nedenine inmiş değiliz.
Peki hocam şimdi bir de spesifik bir hastalık grubu olarak bahsedersek miyasteniler var. Bu nöromüsküler bileşki hastalıkları. Bu bölgedeki asetilkolin dediğimiz ileticinin aşırı salınması veya salınmaması ile ilişkili.
Evet, bu miyasteni hastası da aslında çok farklı bir hastalık grubu. Bunun da farklı farklı çeşitleri var. Biraz daha göz kaslarıyla alakalı başlıyor.
İlk bu oluyor galiba, hani göz kapaklarının düşüklük gibi.
Çoğunlukla evet öyle oluyor. Hasta önce bir estetik problemden geliyor. Bazısı sadece gözle kalıyor. Çok şükür ki ilerlemiyor. Bazısı farklı kas gruplarına gidiyor. Ve çoğunlukla burada akşama doğru bir açılma var. Yani ilk başta hasta çok kötü, sabah kalkıyor, ondan sonra yavaş yavaş bir açılması söz konusu. Onun da farklı asetilkolin gibi dediğimiz gibi farklı bir mekanizmayla bir patolojisi söz konusu. Ona bağlı bazı ilaçlar verilerek tedavi edilebiliyor. Burada en önemli şey o ilaçlar bazen verilirken miyastenik kriz dediğimiz acil şartlarda gelen hastalar var. Oralarda çok dikkatli olmak lazım. Başka hastalarla karışabiliyor ve krizdeyken olan hastaya bir de farklı ilaç verdiğin zaman daha kötü hale getirilebiliyor. Onu doktor arkadaşlar biliyorlar zaten. O krizlere göre de ona
antibiyotiklerin
göre
vesairenin kullanımı da çok tetikliyor, evet, çünkü bunları bildiğim kadarıyla.
Onlara dikkat ederek.
Tanıyı EMG ile mi konuyorsunuz?
EMG koyulan tanı yöntemlerinden bir tanesi EMG. Orada farklı bir ritim var o EMG'de, çok miyasteniye özel. O çok spesifik bir tanı koydurucudur.
Bir de sanıyorum ilaç verilerek şikayetlerin bir anda geçtiği görülüyor.
Evet, o da bir testle sağlanıyor.
Tensiyon testiyle bildiğim kadarıyla yani ilacı veriyorsunuz, saniyeler içinde çocuğun şikayetleri geçiveriyor bir anda ki bir çocuk yaş grubunda da gözükebiliyor miyasteniler. İkincisi miyastenik çocukların anneleri, yani daha doğrusu şöyle, miyastenik annelerin çocukları, ters oldu cümle, bu bölgedeki uyarıcı antikorlar geçerek çocukta da uyarıya neden olabiliyorlar. Bunlar da kaslarda kasılma veya kasılamamaya neden olabiliyor.
Evet, kesinlikle yani miyasteni hastalarında kendine özgü farklı şartları gün içerisinde farklı yapması gereken şeyler var. İlaçlarını çok güzel şekilde atlamadan kullanmaları gerekiyor ve kendilerini bilip eğer bir kasta yorgunluk hissediyorlarsa, eğer çok da kötüyse bu, Ona göre doktora gitmesi gerekiyor. Hani çünkü solunum merkezini tuttuğu anda işler çok farklı boyutlar alabiliyor.
Hmm, en son kısmı o tabii.
Evet, özellikle solunum merkezi deyince aklıma geldi hareket hastalıklarında. ALS'yi de yine bu arada son şeylerimize bahsedelim.
Bir ara çok meşhurdu.
Evet, o da hani özellikle bu Fenerbahçeli futbolcularla şeylerde bir ara bir çıkmıştı. Bu çok dramatik olduğu için herkesin çok dikkatini çekmişti. Çok sporcu, çok güzel. Aradan 3 sene geçmiş. Bir deri bir kemik kalmış. Evde sadece eşi, annesi, babası bakar. Ve en sonunda solunum yetmezliğinden giden hasta grubu çok hızlı ilerliyor. Direkt solunum kaslarını tutuyor. Solunum kaslarının yetersizliği sonucunda
aslında gidiyor. Hiç onu düşünmemiş oluyoruz Hasan Hüseyin Hocam. Biz motor hareket deyince sanki kol, kas ve işte bacaklardan bahsediyoruz. Evet. Göz kapağından bile bahsediyoruz ama solunumu idare eden kaslar var ve durduğu zaman hayat, evet, bitiyor aslında.
Biz aslında hep istemli kaslardan, sözde kendimizin istemiyle yapılan kaslardan bahsediyoruz. Bir de istemsiz olarak devamlı otomatik olarak çalışan kaslar var. Onların sıkıntıları çok daha fazla oluyor. Çünkü onları
yönetmek hayatı tehdit edici şeyler ortaya çıkıyor.
Kesinlikle öyle.
Peki Hasan Hüseyin Hocam, teşekkür ederim. Diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konu nöroloji uzmanı yardımcı doçent doktor Hasan Hüseyin Karadeli idi. Kendisiyle hareket nedir diye başladık. Beyinden başlattığımız komutlarla parmak ucumuza kadar hareketi tarif ettik. Daha sonra bunların yapılamaması hallerinden ya da fazla ve koordinesiz, istemsiz yapılması hallerinden bahsettik. Umarız böyle kafanızda canlanan sorular varsa az da olsa bir cevap konusunda bir canlanmaya sebep olmuşuzdur. Teşekkür ediyoruz Hasan Hüseyin Hocam.
Ben teşekkür
ederim. Tekrar misafir etmek isteriz sizi. Kalın sağlıcakla.
Hayırlı günler.